Yaz olması hasebiyle demişse günahlar daha ziyade insanı meşgul ediyor. Günahların insanları insanın iç aleminde yapmış olduğu tahribat insan hakiki vazifesini yapamıyor, niçin yapamıyor? Günahlar insanın enfüse hangi cihetleri tahrip ediyor? İnsan şevkini, gayretini, azmini, metanetini günahla birlikte yitirdiğini ve Düzzaman Hazretleri farklı farklı yerlerde izah ediyor. Biz önce şöyle bir mukaddeme yapalım. Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini anlamak noktasında. Eski zamanlarda sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. Eski zamanda sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tane hadisine mazhar olmak için Arabistan Yarımadası'ndan kalkmışlar, İstanbul'a gelmişler ve ondan sonra birçok tane hadise mazhar olmak için o kadar yolu at sırtında meşakkatli bir şekilde mesafe kat edip gelmişler. Ne için? İşte İstanbul'u fetheden komutan ne büyük bir komutan, onu fetheden asker ne büyük bir askerdir manasındaki hadise mazhar olabilmek için. Oysa şu anda Cenab-ı Hak ahir zaman olması hasebiyle birlikte yani çok dehşetli bir asır, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya bu zamanın şerrinde Cenab-ı Hakk'a sığınmışlar. Şimdi bu zamanın çok dehşetli olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Öyle bir zaman ki peygamberler dahi bu zamanın şerrinde Cenab-ı Hakk'a sığınmışlar. Ve o zamanki sahabeler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tane hadisine mazhar olabilmek için o kadar mesafeyi kat edip gelmişler. Şimdi bu zamanları sabrımızla tatbik ettiğimiz vakit Üstad Bediüzzaman Hazretleri 5. mektupta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir beyanatı var. Diyor ki Silsile-i Nakşin'in bir kahramanı olan İmam-ı Rabbani demiş ki bir tane iman hakikatini bende inkişaf olması binler ezvak ve mevacide tercih ederim demiş. Hatta Şad-ı Şirazi Hazretleri de bir adamın havada bağdaş kurduğunu görseniz amel noktasında o adamdan bir şey görmeseniz ona inanmayın der. Şimdi iman meselesi bu kadar kıymetli, amel meselesi bu kadar kıymetli. Hatta diyor Abdülkadir Geylani gibi, İmam-ı Rabbani gibi o büyük zatlar şu zamanda gelse Risale-i Nur'un hizmetini yapacaklar. Bu hizmeti devut edecekler. Aynı şekilde şu anda Bediüzzaman Hazretleri gelse bize açık risaleyi okuyacak. Bu hakikatleri bize ders yapacak. Bu risaleler, bu hakikatler 800 sene evvel Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin işaretiyle ve beyanatıyla birlikte nasıl bir eser çıkacağını işaret etmiş. Aynı şekilde Kur'an'ın 33 tane ayetine sarihan açık bir şekilde Risale-i Nur mazhar olmuştur. Hatta diyor mesela Kastamonu 44'te var. Risalet ve davete bakan ayetler her zamana ve her asra baktığından dolayı bu zamanda bizatihi Risale-i Nur'a bakar diyor. Ve dolayısıyla Risale-i Nur talebelerine bakar. Çünkü Kur'an'ın bu zamandaki vekili Risale-i Nur'dur. Hatta Emirdağ'da ne diyor? Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hasan'ın işte 6 aylık hilafetini
bu zamanda Risale-i Nur devam ettirildiğinden beşinci halife nazarıyla bakılabilir diyor. Bu kadar kıymetli. Aynı şekilde Celcelülke'de Risale-i Nur'un telif zamanı, ondan sonra telifinin bitiş zamanı ve hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi büyük zatlar Risale-i Nur'un talebesi, üstadın zamanında yetişen talebelerinin isimlerini ve sıfatlarını, vasıflarından bahsediyor. Şimdi bu kadar kıymetli ve ehemmiyetli bir eseri Cenab-ı Hak bu zamanda bize ihsan etmiş. Çünkü yani dehşetli bir asır olduğundan dolayı yani onun mukabilinde de çok kuvvetli bir tamirci olması gerekiyor ki Cenab-ı Hak rahmetini göstersin. Şimdi bu zamanda çok kıymetli ve ehemmiyetli bir eserle Cenab-ı Hak bizi ne yapmış? Müşerref eylemiş. Ne diyor mesela? Kastamonu 122'de diyor. Eski zamanda medrese ilimlerinde 15-20 senede elde edilmeyen ilmi Risale-i Nur bu zamanda çok kısa bir zamanda 15 haftada kimisine 15 günde veriyor. Yani bu kadar kıymetli ve ehemmiyetli bir nimeti Cenab-ı Hak bize bahşetmiş. İşte bu cihetle birlikte insanın daha ziyade mesai kat etmesi gerekiyor. Mesai vermesi gerekiyor, mesai sarf etmesi gerekiyor. Çalışması, azmetmesi gerekiyor ki bu zamanın tahribatına mukabele edebilsin. Şimdi bu noktalarda değişik değişik çok cihetlerle birlikte izah ediliyor. Şöyle bir noktaya nazar olsun diye. Salihsan, aziz kardeşlerim, bahar ve yazın meşgaleleri hem gecelerin kısalması, hem şuhur-i selasenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hissalması ve daha sahip bazı esbabın bulunması elbette bir derece neşeli kış dersine futur verir. Fakat onlardan gelen futur size futur vermesin. Çünkü o dersler ulum-i imaniyeden olduğu için bir insan yalnız kendi nefsine dinlettiyse yeter. Bağlusuz siz daima bir iki hakiki kardeşi de bulabilirsiniz. Yani kışın daha ziyade insan hakikatlere müteveccih olabiliyor. Günahlar az olduğundan dolayı, maddi hava bozuk olmadığından dolayı manevi havayla tesir altına alıyor. Bu cihetle birlikte insanın hissiyatları, duyguları, latifeleri açık oluyor. Yani vericiler açık. Gelen hakikatleri alabiliyor. Ama yazın günahlar çok ziyade olduğundan dolayı insan ne yapamıyor? Hakikatlere müteveccih olamıyor. Pencereler kapanıyor. Gözenekler kapanıyor. Hakikatler gelmiyor. Yani bunu işte Mekke'de Arabistan'a gidenler bilir. Orada insan sıkılmıyor ki, bunalmıyor ki dua etmek ihtiyacı hissetsin. Çünkü günah yok. Yani bazen ne dua edeyim, ne yapayım diye şaşırıyor. Hatta aklına bile gelmiyor. Niye? Ortam müsait olduğundan dolayı maddi hava manevi havaya galebe etmiyor. Bu zamanda ise yani şu özellikle yaz zamanında İstanbul'da gerçi yaz kış birbirine karışmış bu cihetle birlikte ne yapıyor? Yani insanı sarabiliyor. Hem o dersi dinleyenler yalnız insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın zihni çok mahlukat var ki hakaik-i imaniyenin istimaından çok zevk alırlar. Hani birkaç kişi bir araya geliyor mesela yazın diye ki insan bulamıyorsun. İki kişi de bir araya gelse sohbet ve dersi yani müzakere tarzında veya okumakla birlikte bir ders yapılsa çok kıymetli ve ehemmiyetli olduğunu söylüyor. Hatta talebe-i ulum şerefine nail olur diyor başka bir yerde. İşte hakaik-i imaniyenin istimaından çok zevk alırlar. Sadece insanlar değil, ruhani mahluklar da bunlardan zevk ve lezzet alıyorlar. Sizin ofisin ders arkadaşınız ve müstemilleriniz çoktur. Hem mütefekkirane, o çeşit sohbet-i imaniye, zemin yüzünün bir manevi ziyneti ve medar-ı şerefi olduğuna işareten biri demiş. Esmen aşk, buret mert, zemin kider der, yektü kes, yektü nefes, behri huda, ber nuşinez. Yani semava zemine gıpta eder ki, zeminde halisen lillah sohbet ve zikir ve tefekkür için bir iki adam, bir iki nefes, yani bir iki dakika beraber otururlar. Kendi Sani-i Zülcelal'in çok güzel asar rahmetini ve çok hikmetli ve süslü eseri sanatını birbirine göstererek salilerini sevip sevindirirler, düşünüp düşündürürler. İşte bir araya geldikleri vakit ne yapıyor? Semavattaki melekler o ilimle meşgul olmalarından dolayı onlara gıpta eder. Şurada 35. sayfada Hulusi abinin güzel bir mektubu var. Şimdi bu mukaddeme yapıyoruz dersi, daha giriş yapmadık. Risalet-i Nur, Mektubat-ı Nur'un mütalası tahlil edilmesi, başkalara neşir ve tebliğe ala kadri istita çalışılması gibi emri hayr-ı azime, hal ve kuvvet-i samedani ve inayet ve lütf-i Rabbani ile muvaffak olduğum zamanlar ki, bu etmatta, bu zamanlarda evvelen ve bizzat bu fakir istifade ve istifaza ve istihane etmiş oluyor. Yani başkalarına anlattığı vakit, başkalarına Risale-i Nur derslerini yaptığı vakit, başkalarına o hakikatleri paylaştığı vakit evvela kendisini istifade ettiğini söylüyor. Bu itibarla meşgul saatleri çok mübarek yanıyor. Firakını acıyor. O yaşayışın devamını, tekrarının kesilmemesini ezcanu dil arzu ediyor. Fakat ne çare ki itinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip, şimdi şu noktaya dikkat gerekiyor. Risale-i Nur'dan nasıl istifade edilir? Risale-i Nur hakikatlerine nasıl müteveccih olunur? İtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip, nurların karşısına dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuası ve aziz muhterem üstadının medresesine ve o Seyyid-ül Kevneyn Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin Teala ve Takkaddes Hazretlerinin huzur-u la mekanisine, mekansız huzuruna çıkıyor. Hulusi abinin Risale-i Nur'dan istifadesi böyle. Öncelikle Risale-i Nur okuyor, zihnini safileştiriyor, Kur'an'ın hakikatlerine müteveccih oluyor. Kendisini üstadın medresesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ders alıyor. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın mekansız huzuruna çıkıyor. Bu sebeple cidden o nurlara iştigal etmediğim zamanlar keşke enfas-ı mağdude-i hayattan olmaya idiler diyor. Yani eğer diyor ki keşke diyor Risale-i Nur ile iştigal etmediğim o dakikalar, o saatler yaşanmamış olsaydı. Keşke hiç yaşanmamış olsaydı diye not düşüyor. Şurada okuyorum. Geçeceğim inşallah. Şimdi biz Risale-i Nur okuyoruz. Diyoruz ki mesela normal bir kitap okuyoruz. Sayfalara bakıyoruz. Normal yazılar okuyoruz. Niye bu kadar kıymet ve ehemmiyet veriliyor bu hakikatlere, bu risalelere? Niçin çok üzerinde duruluyor? Yani bunu okumakta, göz gezdirmekte, sürekli tekrar etmekte ne mana var? Ona dair bir yer. Gördüm ki 2-3 gün evvel 22. söz tahsiye edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir, 22. sözü Bediüzzaman Hazretleri tahlil ediyor, dinliyor. Gördüm ki diyor içinde hem külli zikir, hem geniş fikir, hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadet-i tefekkürüye gibi nurlar var. Bir kısım şakitlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim, barikallah dedim, hak verdim. Risale-i Nur okunması bizzat kendisi ibadet olduğunu söylüyor. Çünkü neden? Şimdi bir hafız Kur'an'ı hıfzetmiştir, her bir ayetini ezberlemiştir. Fakat Allah o Kur'an'daki kelamlarla birlikte, ayetlerle birlikte ona neyin dersini veriyor? Onunla nasıl muhatap oluyor? Onu bilmediğinden dolayı bir adam hiç Kur'an'ı ezberlemese, hiç ayeti bilmese, şu Risale-i hakikatlerini bilse ondan daha ziyade kıymeti vardır denilebilir. Çünkü Kur'an'dan maksat Cenab-ı Hak ile muhatap olmaktır. Yani muhatap olamadıktan sonra bir kıymeti kalmıyor. O yüzden diyor ki Risale-i okumak mütefekkirane Kur'an okumak gibidir diyor başka yerde. Ali Sıddık kardeşlerim, bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amal-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek ve amal-i salih emir dairesinde hareket ve haylat kazanmaktır. Her zaman Def işe cemminef aracı olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibeden hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair usul esas olup büyük bir ruçhaniyet kesb etmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük bir esastır. Farzlarını yapan, kebaireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde amal-i salihin ihlas ve muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amal-i salih bu ağır şerait içinde çok hükümdedir. Evet, burada bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında, yani bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri kendisi söylemiyor. Kur'an-ı Hakim bu fikri, bu nazarı veriyor insanlara. Neymiş? İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amal-i salihin esasları. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben bu esasları düşündüm diyor. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek, amal-i salih emir dairesinde hareket ve hayret kazanmaktır. Şimdi Risale-i Nur'da şöyle bir noktaya nazar olsun. Her bir kelime iki noktada izah ediliyor. İki vecihle izah ediliyor. Birisi, işte örfi manada, lugat itibariyle bir kelime manası vardır. İkincisi ise, istilahi manası, yani hakiki ifade eden manaya gaye uygun olan maksat. Mesela şöyle diyelim, mesela ibadet çok yerlerde lugata baktığımız zaman örf-i nasta kulluk olarak bilinir. Bediüzzaman Hazretleri İşaret-ül İcaz'da diyor ki Allah'ın emirlerini yapmaktan, nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadet. Ubudiyet ise aczinin farkını bilip dergâh-ı ilahiyi takdim etmek. Yani ubudiyette şuur vardır ama ibadette şuurlu bir vaziyet yoktur. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak demiş ki emir var. Namazı kılacaksın, orucu tutacaksın, zekatı vereceksin, hacca gideceksin. Bunlar emirdir. Yaptığın vakit ibadettir. Ama ubudiyet herkes namazı kılar, şuurunda olmayabilir. Nasıl? Diyelim ki namazın manası neydi? Baş tarafında söylüyor ya. Ne diyor? Sözlerin baş tarafında İnkılap, tasarruf ve tasarruf içerisindeki ihsanat ilahiyi külliyenin aynı dağlarını fark etme. Yani namazdaki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kelamların içerisine girmek, namazın ifade etmiş olduğu kainattaki salat-ı kübra ne demektir? Bunun kainattaki karşılığını kendisinde görebilmek, namazda işte kıyamda ifade ettiğin mana, rüküde ifade ettiğin mana, secdeye gittiği zaman ifade etmiş olduğun mana, yani o hareketler, o fiiller, o kelamların içerisinde kastedilen mana nedir? Sübhaniyet kelimesi neyi ifade ediyor? Allahu Ekber kelimesi kainatta ve senin aleminde neyi ifade ediyor? Onları şuurlu bir şekilde, aynı şekilde kainattaki mahlukatın tesbihatını anlamak, fehmetmek, namazda Cenab-ı Hakk'a takdim etmek. Bu şuuri bir vaziyet olduğundan dolayı ubudiyet ünvanını alıyor. Herkes ibadet yapar ama ubudiyeti şuurlu olanlar yapıyor. İbadet gibi. Evet abi, denilebilir. Şimdi burada İşte mesela takva meselesi, günah meselesini çok zatlar değişik manada ifade etmiştir. Mesela diyelim ki Hazreti Ömer şöyle diyor. Tevbeden maksat günahı bilip yapmamaktır. Amal-i salihte bulunmaktan maksat kendini beğenmemektir. Mesela burada aşağıda amal-i salihten de bahsedecek. Şükürden maksat aczini itiraf edip kulluğunu bilmektir diyor. Burada ise Üstad Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Takva menhiyattan içtinab etmek, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek, amal-i salih emir dairesinde hareket ve hayret kazanmaktır. Bunu da kamil bir takva demektir. Bunun hakikatini de içerisine alan bir takva var. O da işte Hutbe-i Şami 136'da şöyle söylüyor. Vicdanın anasır ervası, yani dört unsuru ve ruhun dört havası olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Her birinin bir gayetül gayatı var. İradenin ibadetullah'tır. Zihnin marifetullah ve hissin muhabbetullah'tır. Latifenin müşahadetullah'tır. Takva denilen ibadet-i kamile dördünü tazammum eder. İşte takva bu irade, zihin, his ve latife-i Rabbaniye içerisinde bulunduruyor. Yani asıl takva bu dört tane unsuru hakiki gayelerine tevcih etmek, yönlendirmek, iradeni ibadetullah ile meşgul etmek. Yani hür irademizi emir ve yasakları Cenab-ı Hak şeriat şeklinde insan önünde sermiş, bunları ne yapmak? İrademizle birlikte müsbet bir şekilde yerine getirmek. İradenin vazifesi bu. Zihnin mesela ne dedik? İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah ile meşgul olması, hissin muhabbetullah, latife-i Rabbani'ye müşahadetullah'tır ki takvay-ı kamile bunu tazammum eder diyor. Kur'an hakimin nazarında en ziyade esas tutulan takva ve amal-i salih esaslarını düşündüğüm takva neymiş? Burada da başka diyetle ifade ediyor. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek, amal-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Şimdi amal-i salih de başka bir şekilde ifade edilmiş. Yukarıda dediğimiz gibi. Şimdi bu da Mesnevi Nuriye 115'te ifade ediyor. Amal-i salih dedi. Şimdi takvanın içerisinde amal-i salih de var. Ama amal-i salih ne demektir? Onu da işte şurada izah ediyor. İlem-i Yuhenaziz, imana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amal-i salihadır. Salih amel ise maddi ve manevi hukudur. Hukuku ibada tecavüz etmemekle hukukullahı da bir hakkın ifa etmekten ibarettir. Maddi ve manevi hukuku ibada ne yapmak? Hukuku ibada ifa etmek. Tekrar okuyorum. Salih amel ise maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle hukukullahı da bir hakkın ifa etmek. Yani hukuku ibad şöyle denilebilir. İşte cemadat, nebatat, hayvanat ve insan. Bunların insan üzerinde bir hukuku var. Hem maddi hem manevi. Diyelim ki mesela Cenab-ı Hak insanı en mükerrem bir şekilde halk etmiş. Zerreden şemse bütün mahlukat insanın etrafında dönüyor, insana hizmet ediyor. Yani hayatın devamı, mahlukatın hayatının devamı, mahlukatın hayatının devamı da insanın hayatının devamı için. Yani insana hizmet etmeyen hiçbir şey yok. Ve bakalım mesela tavuklar kendisine hizmet etmiyor. Yani yumurta bir araya gelip de omlet yapmıyorlar. Gelelim bir araya işte yumurtaları birleştirip de omlet yapalım diyelim demiyorlar. Ağaçlar bir araya gelip de işte şu portakalları getirin de suyunu sıkalım, bir işte meyve suyu içelim demiyorlar. Yani dedi ki diğer mahlukatına zararlı. Yani bir güneşin ısı ve ışığa ihtiyacı yoktur. Ama yaratılan her bir mahlukat insan noktayı merkezide olarak insana hizmet ediyor. Peki insana hizmet ediyorsa onların insan üzerinde bir hakkı var demektir. Yani insanın vazifesi ne diyor? Halife-i ruh-i zemin olması itibariyle yapmış oldukları tesbihatları Cenab-ı Hakk'a takdim etme özelliği var. Namaz kılmayan bir kişi yapılan bütün bu icraatlardan suale çekilecek. Yani zerreden şemse insana hizmet eden her bir mahlukat ondan davacı olacak. İşte amal-i salih'in içerisinde bu da var. Tabi diğer noktada insanların da hukukları var. Aynı şekilde yani Cenab-ı Hakk'a ait olan bir hukuk da var. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek hukukullahı ifa etmektir. Bu da farklı bir noktası. Yani Allah ne yapıyor? Emir ve yasak koymuş. Mesela günaha bakma, işte haram işleme, işte orucunu tut, namazını kıl gibi emir ve yasaklar var. Hukukullah'a ait olan birçok neticelerdir bunlar. İnsanın fıtratına Cenab-ı Hakk'ın derc etmiş olduğu hissiyat, duygular ve latifelerini emredildiği yere sarf etmek. Evet, her zaman dert işe celb-i nefa raci olmakla beraber bu talibat, sefaat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i nefasit ve terk-i kebaik usulü esas olarak büyük bir ruhaniyet kesbetmiş. Burada yukarıda dedi ki günahlardan içtinab etmek, günahı da şöyle bir değinelim. Günahın insanın maddi ve manevi aleminde yapmış olduğu farklı farklı tesirler var. Mesela günah insanın cesedinde negatif enerji oluşturuyor. İnsanın işte cesedin çökmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de hatta mesela ne diyor? Kadınlar erkeklerin nazarlarını celp ettiğinden dolayı gözden çıkan şualar vasıtasıyla erken çöküyorlar. Açık olan kadınlar. Bunu da insanın mesela insandaki tesiri, erkekteki tesiri ise manevi noktada vücudun manevi noktada çökmesine sebebiyet veriyor. Ruhta ise psikolojik sıkıntıya, çöküntüye, kalpte katılaşmaya. Ne diyor? Günah kalbe işleye işleye ta nur imanı çıkartıncaya kadar katılaştırıyor. Kalpte bir katılaşma meydana geliyor. Kabirde ise azaba sebebiyet verdiğinden dolayı çok farklı farklı tesirleri var. İşte takva, günahlardan iştirab etmek, günahlardan, meniyyetten ve günahlardan iştirab etmek, amal-i salihiyle izah ettik ve emir bayresinde hareket edip hayat kazanmaktır. Her zaman def işe celb-i nefa raci olmakla beraber bu zamanda bu talibat ve sefahat cazibeden heveset zamanında bu takva ve def-i nefasit ve terk-i kebair usul esas olmuş. Esasın da esası. Neyi? Def işe celb-i nefa raci olmuş. Yani şerleri def etmek hayırları kendisine çekmekten üstündür. Şöyle düşünelim. Mesela diyelim ki biz bu odanın içerisini güzel bir şekilde ısıtmak istiyoruz. Dışarıda şiddetli bir kar var. Şimdi bu odanın pencereleri açık olsa, sen de işte petekleri sonuna kadar açsan, kombiyi sonuna kadar açsan, bir de kılıma açsan, bu odanın sıcaklığını istediğin seviyeye getiremezsin. Aynı şekilde soğutmaya çalışsan yine öyle. Veya şöyle düşünelim. Hani bir misafirin geliyor eve. Çok harika, lezzetli, güzel. Ne yapmışsın? Güzel yemekler pişirmişsin. Güzel yemekler hazırlamışsın. Fakat o yemekleri sunacak, takdim edecek temiz kapları yok. Diyelim ki öyle bir kap var ki bir hafta önceden duruyor, yıkanmamış. Şimdi o kaplar yıkanmadan o yemekler takdim edilebilir mi? Bak edilemiyor. Şimdi şurada şu noktayı da nazarda tutalım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri işaret edeceğiz ama şurayı böyle şu meseleyi şu cihette izah ediyor. Sayfa 40'ta diyor ki kalp diyor seyyattan temizlenir temizlenmez İman ile tezyin edilir. Yani kalp günah çıkmadan iman ile suçlanmıyor. Yani şöyle düşünelim. Şöyle büyük bir havuz var. O havuzun işte 3 tane delikleri var. Karşısında da 3 tane farklı delik var. Birisinden pis su geliyor. Birisinden de temiz su geliyor. Yani biz o havuzu temizlemek istesek o pis suların geldiği kaynağı kurutmadan, delikleri kapatmadan havuzu temiz tutabilir miyiz? Elbette tutamayız. İşte vücudumuz o havuza nispettir. Gözümüzden, kulağımızdan, ağzımızdan, dilimizden, hayalimizden değil mi? İmanın meratibinden kötü sular geliyor. Yani kötü fikirler, kötü düşünceler, kötü ameller, haramlar, haram sesler, haram yiyecekler ne yapıyor? O havuzdan gelmeye başlıyor. Sen de güzel ameller, güzel neticeler yapmak istiyorsun. Evvela o tahribatın önüne alman gerekiyor. Onun önünü keseceksin ki insanın vücudunda ibadete ve Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına güzel bir şekilde mukabele etmek hissi olsun ve ibadetinden zevk alsın. Yani bunu çok cihetlerle izah etmiş. Şimdi şöyle bir şey anlatılıyor, fıkra anlatılıyor. Nasrettin Hoca'ya demişler ki, hocam demişler, bal ile sirke bir arada durmaz demişler. O da tabii gururuna yedirememiş, demiş kim demiş ki durmaz. Getirin bakayım yarım kilo bal, yarım kilo sirke. Abi almış bunları dikmiş. Yani biraz zaman geçtikten sonra bakmış ki hocanın senin rengi yeşile dönmeye başlamış. Demişler ki hocam ben sana demedim mi? İşte ikisi bir arada durmaz. Yok diyor. İkisi bir araya geldiler. İyi anlaşıyorlar ama beni aradan çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi günah ile bunu hakikate tatbik edecek olursak günah ile alim bir araya geldiği vakit iman aradan çıkıyor. Hadiste diyor ki bir mümin diyor günah işlediği vakit iman diyor ondan çıkar başında bekler o günahı terk edip gidene kadar. Daha sonra tekrar geri gelir diyor. Hani üstad diyor ya Vali Ömer Paşa'nın evinde 2 sene mi diyor? Vali 2 sene değil mi? 2 sene kaldığı halde onun diyor 6 tane kızı var. 2-3'ü büyük, 3'ü küçük. Onları diyor birbirinden tefrik edememiş. Ayıramamış. Birbirinden ayıramamış. Yani dikkatine gelmemiş ki birbirinden ayırsın. Hatta yanına gelen bir alim birkaç günde hangisi hangisidir diye onları ayırt edebilmiş. Üstad'a demişler, niçin bakmıyorsun? O da diyor ki, ilmin izzeti diyor beni baktırmıyor. Yani farklı noktalarda yine 25. Lema'nın 8. devasında diyor ki, günahlar hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır diyor. Yeniden okuyalım. Önce şurayı okuyayım. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye, o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bağ-ı söz nasıl ki o hazretin yaralarından neşe eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mahalle iman olan batılı kalbe ilişip, imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisan-ı zevki ruhanesine ilişip, zikirden nefretkerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani bir insanı zikirden, ibadetten, meclis ortamında sıkılması, ibadetinden lezzet alamamasının en büyük sebebi günahla olan münasebetinden dolayı. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra ta nur imanı çıkartıncaya kadar katılaştırıyor. Evet, her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol var. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiş ki hastalık bazılara bir ihsan ilahidir. Bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim hangi hasta yanıma geldiyse, hangi hastalıklı genci gördüm ise sahil gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Biz 5. deva okuduk. Kusura bakılmasın. Baştan okuyun. Ey ahireti düşünen hasta, hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret üzülüp gibi kefaret üzülüp olduğu hadisi sahih ile sabit. Hem hadiste vardır ki erimiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Tekrar okuyorum. Günahlar hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şefa etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Önemli olan hani manevi noktadaki hastalık. Manevi cihette hasta olmamak için bol bol Risale-i Nur'un tiryak, misal ilaçlarını kullanmak gerekiyor. Mesela diyelim ki günah mikrobuna mukabil Bediüzzaman Hazretlerinin istimal etmiş olduğu bu cihetteki derslerini bol bol tüketmek gerekiyor. Yani günahın o kadar tesiri var ki bu gençlik rehberinde de şöyle izah ediyor. Yani günahın insandaki tesirini şöyle izah ediyor. Birden ihtar edilen bir mesele-i mühimme. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Taife-i Nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet, nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir taife askeri olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de bu zamanda zındıka delaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde nefs-i emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla el imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapama, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çoklarının nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebairle yaralıyorlar. Burası çok önemli. Nikah yolunu kapama, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çoklarının nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebairle yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Çok dehşetli bir mesele. Yani bunu farklı farklı noktalardan izah ediyor. Yani en büyük esaret kişinin nefsi emmaresinin hevasına tabi olmasıdır. Ayette de diyor menik tehaza ilahehu heva. Yani nefsini ilah ittihaz edenler, hevasını ilah ittihaz edenler bu cihette birlikte rububiyeti, yani Allah'a olan rububiyeti ona veriyor. Nefsinin arzu ve isteklerini yerine getirmekle birlikte Cenab-ı Hakk'a karşı olan vazifelerini yerine getirmek yerine nefsin isteklerini yapıyor. İşte her zaman dedik def-işe cem-i neferacı olmakla beraber bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair usul esas olup büyük bir ruçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan. Bu zaman nasıl bir zaman? Ve zaman Hazretleri şunu da izah ediyor. Bu dersin başında bir nedir söyledik. Öyle bir zaman ki böyle bir zaman daha gelmemiş. Bütün peygamberler, evliyalar, ulemalar bu zamanın şerrinde Cenab-ı Hakk'a sığınmışlar. Bu hasta, gaddar, bedbaht asır ve bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden en mücerret bir kurtarıcı. Yani asır böyle tarif ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Hasta, gaddar, bedbaht asır, bela ve vebasından ve zulüm ve zulmetinden en mücerret bir kurtarıcı olan Risale-i Nur'un mizanları ve müvazeneleriyle neşrettiği nur olduğu 40 bin şahit vardır. Yani öyle bir şey ki, hani başka yerde diyor ya, ahireti bildiği halde dünyayı ona severek, bilerek ve isteyerek tercih ediyor. Yani elindeki elmaslarını cam şişelerle tercih eder. Ve dehşetli bir asır. Küfrün divaneliğiyle şu baş tarafta. Eğer desen ne için ehli küfür ve delalet dünyada ehli hidayete galip oluyorlar? Her cevap çünkü küfrün divaneliğiyle küfür insanı divane ediyor. Delalet insanı sarhoş ediyor. Gaflet insanı sersem ediyor. Ebedi elmasları satın almak için verilen letaif ve istidadat insani sermayesini fani şişelere, soğuk buzlara veriyor. Elbette ham, cam ve camit ve cemet elmas fiyatıyla alındığı için en âlâ cam ve en ecla camet sayılır. Sersem üstad diyor ki ey dünyaya dalıp diyor. Bak sersemlik ne demektir? Gafleti de izah ediyor. Şurada. Bedbaht kime denir? Şimdi dört tane özelliği sayıyor burada. Ey gaflete dalıp bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht deriz. Bedbaht kelimesinin dört tane unsurda oluşturuluşu söylüyor. Yani bedbaht kime denir? Gaflete dalıp hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht deriz. 18. sözde de sersemliği şöyle ifade ediyor. Sersemlikti galiba. Evet. Ey fahre meftun, şöhrete müptela birincisi, fahre meftun, ikincisi şöhrete müptela, üçüncüsü medhe düşkün, dördüncüsü hodbinlikte bihenta sersem nefs. Sersemliğin özelliğini böyle izah ediyor. Yani insan burada dedi ki, küfrün divaneliğiyle, dalaletin sarhoşluğuyla, gafletin sersemliğiyle, ebedi elmasları satın almak için verilen letaif insana, ebedi bir alemi, ebedi bir saadeti, ebedi bir nimeti kazanmak için verilmiş olan o cihazatlar, o latifeler bu cihetlerle birlikte yönünü şaşırmış oluyor. Mesela ne dedi? Küfrün divaneliğiyle, dalaletin sarhoşluğuyla, gafletin sersemliğiyle, ebedi elmasları satın almak için verilen letaif ve istidadat-ı insaniye sermayesini fani şişelere, soğuk buzlara veriyor. Elbette hamcam ve camit, cemet elmas fiyatıyla alındığı için en âlâ cam ve en ecla camet, cemet yani buz parçaları alınır. Bir vakit elmasçı zengin bir adam divane olur, çarşıya gider. 5 paralık cam parçasına 5 altın verir. O zengin divaneye herkes en iyi camlarını alır, ona verir. Hatta çocuklar da güzel buz parçalarını ona veriyor, birer altın alıyorlardı. Şimdi biz böyle bir adam gördüğümüz vakit yani deriz ki ne kadar ahmak bir adam, ne kadar akılsız, hiçbir insan işte elmasları verip camlarını satın alabilir mi? Akıllı olan böyle yapar mı? Bak insan, yani biz de aynı vaziyetteyiz. Niçin? Diyor ki bir vakit elmasçı zengin bir adam, divane olur, çarşıya gider, 5 paralık cam parçasına 5 altın verir, o zengin divaneye herkes en iyi camlarını alır, ona verir. Hatta çocuklar da güzel buz parçalarını ona veriyor, birer altın alıyorlardı. Hem bir vakit bir padişah sarhoş olur, çocukların içine girer, onları mükela ve ümerai askeriye zanneder, şahane emir verir, çocukların hoşuna gider, iyi itaat ettiklerinden güzel bir eğlence yapar. İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir, baki meta yerine fani meta alır. İşte şu sırdandır ki ehli dalaletin hissiyatları şiddetlidir, inadı, hırsı, hasedi gibi her şeyde şiddettir. Bu bizde de var. Yani o ne diyor, bir padişahın misal vermesi, o padişah biziz. O işte çocukların içine girmesi, çocukların yukarıya ve umaraya askeriye zannetmesi, şahana emir vermesi dünyanın meşgalesidir, oyun ve eğlencesidir. Yani bir insan divane olduğu vakit, sarhoş olduğu vakit ne yapıyor? Kendisinden geçiyor. Hissiyatlarını, duygularını, latifelerini ebed için verilen bu cihazatı, kıymetli elmas nispetinde, mücevher kıymetindeki duygularını, latifelerini dünyanın oyun ve eğlencelerine gafletvari hallerine verip ne yapıyor? O işte basit cam parçalarını satın alıyor. Ebedi bir hayatını dünyada mahvetmiş oluyor. Evet, bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük bir esastır. Menfi cereyan denildiği vakit, yani işte dalaletin sol cihetin akımı, nasıl bir akım var? İşte diyor ki, madem bir dakikada şimdiki tarzı hayat içtimaiyede 100 günahlı insana karşı geliyor. Hani eski zaman, yani diyelim ki Yusuf Aleyhisselam zamanında, Yusuf Aleyhisselam bir Züleyha ile intihar olurken şimdi bizim milyonlar Züleyhalarımız var. Bir evde yüzler kanallarla her bir kanal bir Züleyha olmuş. Her bir internet sayfası bir Züleyha. Her bir gazete, dergi, manşet gibi şeyler veya dışarı çıktığımız zaman her bir günah bizim için bir Züleyha olmuş. Yani dakikada bir günah değil, şimdi binlerce, belki milyonlarca günah insana taarruz ediyor. Böyle dehşetli bir işte zamandayız. Farzlarını yapan diyor, kebaireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde amal-i salih ihlas ile muvaffakiyeti tek azdır. Hem az bir amal-i salih bu ağır şerait içinde çok yüklüdür. Yani bu zamanda kazanmak da çok, kaybetmek de çok büyük. Hem takva içinde bir amal-i salih var, çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Yani diyelim ki eski zamanda sabah akşamdan sabaha kadar nafile namaz kılınırdı. Bu nafile namaz bir vacibe yetişmiyor. Şimdi sen diyelim ki ya da her bir insan günahtan yüzünü çevirdiğin vakit, günahla meşgul olmadığın vakit terk etmiş olduğun her bir günahtan dolayı sana vacip sevabı yazılıyor. Yani televizyon başında gayrimeşru şeyler seyredecektir. İyi olmayan şeyler seyredecektir. İyi olan şeyleri çevirdi yüzünü. Seyretmediğin her bir şey için sana sevap yazılıyor. Yani bir sokaktan gidiyorsun, günaha maruz kalacaksın. Terk ettin veya diyelim ki bakmadın, bir başka bir metot kullandın. Bakmadığın için, gitmediğin her bir yer için sana sevap yazılıyor. Bu da vacip sevabı, çok kıymetli. Bu cihetle birlikte takva böyle zamanlarda binler günahın tahaccümünde bir tek içtinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu emniyetli nokta niyetiyle takva namine ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amal-i salihadır. İbadet iki çeşittir diyor ikinci lemada. Biri müsbet, biri menfi. Yani müsbet tarafı, hani işte Cenab-ı Hakk'ın emretmiş olduğu namaz kılmak, oruç tutmak vesaire. Menfi ise günahları terk etmek, işte hastalıklara, musibetlere düçar olmakta, sabretmekle mukabele ederek ne yapıyorsun? Sevap kazanıyorsun. İşte manevi makamını yükseltmeye çalışıyorsun. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakika şimdiki tarzı hayat-ı içtimaiyede 100 günahlı insana karşı geliyor, elbette takvayı ve niyet-i içtinab ile 100 amal-i salih işlenmiş hükmündedir. Takvayı niyet-i içtinab ile, yani çekinmek niyetiyle sen bir yere girdiğin vakit günaha maruz kalsan bile bizzati kasti olarak içine düşmesen sana günah yazılmıyor. Hatta işte ecri sevabı dahi olabilir. Malumdur ki bir adamın bir günde haram ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın talibatına karşı 20 adam çalışmak lazım diye. Yani adam mesela manevi makamda meratip kat ediyor. Öyle bir mertebe geliyor. Veya diyelim ki günahlardan kaçınıyor. Cenab-ı Hak feyizlere mazhar ediyor insanı. Bir günaha maruz kaldığı zaman, bir kötü bir amel işlediği vakit, onlar manevi derecesi, manevi makamı bir yerden düşmeye başlıyor. İşte diyor ki, önce tahribatı önüne almakla birlikte işte hayra kabiliyet test etmek gerekiyor. Şimdi hatta bir zatın diyor, bilmiyorum üstadır mı, bir günaha bakmakla dinler latifesinin söndüğünü söylüyor. Bir günaha muhatap olmakla birlikte. Şimdi binler talimatçı, mukabil Risale-i Nur gibi bir talimcinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Bunun için tekabül kuvvetler bir seviyede olsaydı onun tabirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecek. Tabi bundan da insanın kendisini çekebilmesi için hissiyatı kendisini hazırlaması gerekiyor. Ne diyor mesela hadiste? Ölümü diyor tahrip edip acılaştıran ne diyor? Hayatı diyor değil mi? Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça düşünün, tefekkür edin diyor. Üstad başka bir noktayı nazar da veriyor. Günahın içerisindeki elemi göstermekle birlikte hissi iptal ediyor. Yani diyor ki mesela yapmış olduğunuz ve işleyeceğimiz nefse ait olan herhangi bir şey devamı olmadığından dolayı, insanın da geliştiği ömrü sabit olmadığından dolayı bir gün öleceğini düşünmesiyle birlikte ne yapıyor? O lezzet içerisindeki elemi görmekle ne yapıyor? Hissini iptal ediyor. Hatta ne diyor? Mesela gayri meşru bir lezzete mukabil mesela bir haramın bir haramda diyor mukabele görmeme elemi, işte firak elemi, değil mi? Bu gibi elemler o lezzeti acılaştırıyor. Her cümle hayat-ı içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış, bazı yerlerde gayet elin ve bilinç arası ihtiyarlar o peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş talimata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneyn tabiriyle Yecüc ve Mecüclerin dünyayı fesada vermesi gibi Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam olan Sedd-i Kur'ani'nin tezellülüyle Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zamanı sahabedeki gibi az amelle pek çok büyük sevap ve amal salihaya medar olur. Yani eski zamanlarda insanlar ömürleri çoktu. Hatta denilmiş ki keşke bizim de ömrümüz onlar gibi olsaydı da biz de onlar gibi çok sevap alırdık. Yani onlar kadar sahabelerden önceki insanlar, hatta sahabe efendilerimiz işte bundan önceki insanlar 900 sene daha gibi bir vakit, bir zaman yaşamışlar. 700 sene, 500 sene gibi. Şimdi Cenab-ı Hak kimseye zulmetmiyor. Bu zamanda dahi insan hakiki vazifesini yapsa ve aynı şekilde emir ve yasaklara riayet etse günahın terkinden gelen o vacip sevabından dolayı sevaplarını o nispete çoğaltabilir. Hatta ne diyor? Her bir kadir gecesinde 80 yıl, 80 yıllık bir ömür Cenab-ı Hak nasip ediyor. Bir sevap nasip ediyor. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak amal-ı hulevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amal-ı salih defterine hasanet yazdırdıkları gibi insanlarıyla her birinin takva kararatına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bir hasra fırtınalı tehacime hedef olan bu fakir ve aciz kardeşimize bu mübarek şuur-i selasede ve eyyam-ı meşgulede yardımına koşmak, sizin gibi kahraman ve refada ve şefkatkarların şenidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı manevi sizden rica ediyorum ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak amal-ı ulevi düsturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla istedar ediyor. İkinci kurtuluş cihdi ise bizim iştirak amal-ı uhreviyede hasıl olan neticemiz. Ve diğer Nur kardeşlerin, her bir kardeşin yapmış olduğu makbul dualar inşallah diyor necatımıza vesile olur. Tabi iştirak amal'ın da insanın yani bazı şartları var. İhlas, sadakat, samimiyet gibi şartları vardır ki ne kadar onda çalışsa o nispette hissedar olur. Yani ne kadar yatırdı o nispette ondan şiddette İster ziyaret ediyor.
Evet, Said Nursi, Subhaneke la ilme